Enerji Sohbetleri. Küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba. 15 Kasım 2023 tarihinde kitap özetlerinde Adem Sirovic'in yeni çıkan bir kitabı var. O da Brent Petrol'ü anlatıyor. Bunun doğumu ve nasıl geliştiğine dair çok ilginç bir kitap. Fakat kitap yazımı olarak beni çok zorladı. Çünkü bölük pörçük. Biraz daha Brent Mezunlar Derneği gibi. Ben onun yerine her programda yaptığımız gibi baştan başlayayım. Yani önemli sorular ne? Birincisi, neden Brent? Kitap diyor ki bunun birçok sebebi var. Pek çok yazar yazmış farklı bölümleri, daha sonra değineceğim. Ana konu vergi. Açıkçası kitapta net olarak söylenmese de Brent petrol ve sonucunda bu Brent benchmark'ın oluşmasındaki ana etken İngiliz devletinin vergi politikası. Ve bunu spinning dedikleri, çevirme diyelim, yani döndürme, çevirme kısmında detaylı ve teknik olarak anlatıyorlar. O kısımlara pek girmeyeceğim. Ama kısa özeti şu. Devlet diyor ki senin diyor elindeki en ucuz 10 kargo, yani senin elindeki 10 kargoyu bana göstererek bunun üzerinden bana vergi ödeyeceksin diyor. Şimdi devletin düşünmediği şey, bunlar kendi aralarında alış satışı yaparlarsa 30 satıp 20 alsa, nette 10 kargosu olsa 30 satıp 20 alsa 10 kargo ediyor. Dolayısıyla 50 tane işlem yapabiliyor. Bu likiditenin ana sebeplerinden biri bu. Açıkçası daha az vergi vermek için birbirleri arasında daha çok işlem yapıyorlar. Kendi başlarına işlem yapamıyorlar. Çünkü orada hani omuz uzaklığı dediğimiz arm's length dedikleri bir kural var. O da şu, kendi ve entity'lerine satamıyorsun. Kendi ve entity, yani kendi ve alt şirketlerine satamıyorsun. Likidite yükseltiyor bu. Ve arada brokerlar var. Brokerlar da para kazanıyor. Açıkçası herkesin para kazandığı bir düzen oluşturuyorlar. Belki niye Amerikan petrol değil? Bugün Amerikan petrolü çok gündemde. Hani Brent niye? Çünkü Amerikan petrolünün bir satışı yasak. Bir de Nixon döneminde de fiyatı belirleniyor. Yani fiyatını devlet belirliyor. Dolayısıyla bununla alakalı bir durum, yani ABD petrolüyle alakalı bir zaten piyasa oluşması, yani uluslararası olarak geçerli olan bir piyasa oluşması zor. Amerika'da kendi piyasası var. İngiltere'nin bir diğer sorunu da şu, devlet şirketi devlet payını alıyor ama stoklayamıyor. Stoklayamadığından bunu satmak zorunda. Açıkçası bu satma işleminde oluşturduğu bazı tezahürler var. Mesela ne gibi? Tamam, devlet şirketi var. Petrolün belirli bir kısmı kendi hakkı. Onu satacak diyelim ki. Satacak ama hazine diyor ki bunu şundan aşağı satamazsın diyor. Şimdi devlet şirketi hazinenin belirlediği fiyatın altında satamayacağı için kargoyu satmak zorlaşıyor. Ve açıkçası spota düşmek zorunda kalıyorlar. Spota düşünce de spottan hangi fiyatla satacaksın? Yani ürünle hazinenin dediği fiyattan kimse alıcı olmadı. Nasıl satacaksın? Bir. İkinci problem, aslında çok kısa geçmiş biri ama bence çok önemli. 1980'lerde Suudilerle İngiliz hükümeti arasında çok yakın bağlar vardı. Bunların bir kısmının sebebi de Suudi yönetimlerinin İngiliz Başbakan Thatcher'a gelip hani fiyatlara müdahale edin, fiyatları yüksek tutun baskıları. Thatcher'ın da aslında bundan bunaldı, bu yüzden de bunu istemediği. Bu aslında çok paradoksal bir şey. Yani kuvvetli bir benchmark oluşturmanın yöntemi onu kontrol etmemeye çalışmak. Fakat hani bonanza haline, böyle gazino haline gelmemesi için de burada Shell ve BP piyasayı aslında regüle ediyorlar. Yani piyasayı belirli limitler içinde tutmaya çalışıyorlar. İkinci önemli soru, bence buna cevap veriyor. Bu kitabı okuyabilenleriniz olursa, zamanlama dedikleri bir şey var. Mesela petrol fiyatı diğer ürünler gibi fiyatlanmıyor. Nasıl fiyatlanıyor? Petrol fiyatı genelde 16.30'dan son 30 dakikadaki işlemlere göre günlük petrol fiyatı belirleniyor. Fakat clocking denen bir uygulaması var. Mesela diğer ürünlerde böyle değil. Piyasa ortası oluyor, piyasa açılışı oluyor vesaire oluyor. Fakat Brent'in kuruluşunda Saat 17'de kargo kimin elinde kalırsa 15 gün sonra teslim almak zorunda. 15 artı 3 diyelim. Teslim almak zorunda diye bir uygulama olduğunda saat 17 yani kapanışa doğru işlemler çoğalıyor. Kimse kargoyu istemiyor. Elinde kalmasını istemediği için kapanışa doğru işlemler çoğaldığından bu aslında tarihsel bir kalıntı bırakıyor. Bu kalıntıdan dolayı da petrolün günlük fiyatlaması İngiltere'deki son 30 dakikadaki işlemler, piyasa kapanmasından önceki son 30 dakika işlemler üzerinden yapılıyor. Üçüncü soru, uluslararası petrol borsasının hikayesini anlatıyor. Uluslararası petrol borsasını kuruyorlar. İlk işlem yaptığı ürünler açıkçası dizelle yakın gaz yağı diyelim. Gaz yağı ile işlem yapıyorlar. Çünkü Amerika'da da o sıralar kalorifer yakıtı ve ısıtma yakıtı diyelim, heating oil dedikleri bir yakıt kullanılıyor. Buradan başlıyorlar. Daha sonra Brent'e giriyorlar. Fakat elektronik işlemlere geçince 2001'de ICE bunları International Continental Exchange bunları alıyor. Aslında NYMEX almak istiyor. Enron var. Oluyor olmuyor anlatıyorlar orada. Şimdi bir sürü Brent çeşidi var. Fakat ana kitapta anlatılan 15 günlük Brent var. 15 günlük Brent ne? Orijinal Brent kargosu bu. Herkes birbiriyle ticaretini yapıyor. 15 gün içerisindeki teslim Brent kargosu. Eğer bunun teslim tarihi netleştiğin anda o zaman dated Brent yani teslim tarihi belli olan Brent haline geliyor. Fiyat nasıl belirleniyor? Şimdi burada kitabın içerisinde özellikle fiyat raporlama ajanslarında detaylı olarak anlatıyor. Onlar ilk başladıklarında ham petrolü fiyatlamıyorlar. Ürün fiyatlarını takip ediyorlar aslında. Yani onların takip ettikleri Argus'tur, Platts'tır bunların takip ettikleri açıkçası önce ürün fiyatı ve bu price reporting agency'ler ve Brent'in çok önemli olmasının sebebi şu. Brent işlemlerinin kimle yaptığı arasında şeffaf olması açıkçası bir güven doğuruyor. Mesela baktığınızda Amerika'da başka petroller de var. Mesela Alaska Northern Slope var, diğerleri var vesaire. Ama mesela bunların üreticileri tek. Bu sebeple piyasa oyuncuları buraya gelmek istemiyorlar. Yani likiditenin bir diğer kuralı da kimsenin kontrol etmiyor olması. OPEC, bence OPEC konusuna bak kelime olarak çok dikkat etmek lazım. OPEC petrol üreticileri birliği değil. Petrol ihraç eden ülkeler birliği. Çünkü bu ülkeler orijinal kuruluşta petrol üretmiyorlar. Bu ülkelerde petrolü yabancı şirketler üretiyor. Bunlar ihraç eden ülkeler. Ve 1973 petrol kriziyle ilgili OPEC ambargosu denilen şey aslında OPEC ambargosu değil. Tarihsel kayıtlarda da OPEC'in bazı Arap üyelerinin ambargosu, OAPEC diye geçen bir olay da var. Şimdi kitapta farklı farklı kişiler tecrübelerini anlattıkları için dediğim gibi biraz Brent mezunları derneği gibi olmuş. Ama bölümlerini hani kitapta bölümlerden oluşuyor sonunda. Bir girişle başlıyor. Adi Mısırovic'in anlattığı. Biraz petrol göstergelerinin tarihini anlatıyor. Ardından bu tüm olayın başladığı spinning yani bu vergi çevirme işinin anlatıldığı bir bölüm var. Colin Bryce Yaşadıklarım diye bir bölüm anlatmış 4. bölümde. Brent Efsanesi diye bir bölüm var. Açıkçası 5, 6, 7 biraz daha teknik fakat daha doyurucu bölümler var. Bunlardan bir tanesi zamanlama. 17'de kargonun birinin elinde kalması, yükseliş ve düşüşü nasıl oluyor? Uluslararası Petrol Borsası'na anlatılan 7. bölüm ve 8. bölüm var. Fiyat raporlama ajansları. Ben şimdi burada kısaca çünkü tarih farklı yerlerde farklı anlatıyor. Kısa bir tarih anlatmaya çalışayım. Kısa dediğimde yani bendeki notlarda 3-4 sayfa olmuş. Daha önce gözümüze çarpan fiyat böyle 1940'larda özellikle 2. Dünya Savaşı'nda gözümüze çarpan fiyatlama şu. Dünyada petrol üreten işte bu 7 kız kardeş var. Bunu da İtalyan Eni'nin patronu Matteo'nun isim verdiği söyleniyor. Bunlar kendi devletlerine veya diğer devletlere bile petrol satarlarken US Gulf dedikleri ABD Körfez fiyatına göre navlun ve fiyatlama yapıyorlar. İngilizler buna itiraz ediyor. Ya yani diyor ki ben diyor oradan aldığımda da bunda gene niye Körfez fiyatı ödüyorum diyor. Ama Bunun üzerine, yani bu noktada bu şirketlerin alıştığı bir yöntem var. Posted price var. Yani gösterilmiş bir fiyat. Yani yayınlanmış fiyat. Fakat yayınlanmış fiyatta ilginç şöyle bir durum var. Spot bir piyasa yok. Spot piyasa, ilk spot ürünler daha sonra geliyor. ABD'de spot dediğimiz şey kendi içinde oluşmuş olabilir. Bunu aslında Crude Volatility'de Bob McNally çok daha detaylı anlatıyor. Onun temel bir tezi var. O da diyor ki petrol fiyatları kontrol edildiği sürece stabildir. Ama piyasanın kendi döngüsü kaostan yanadır. Kaos demeyelim, yani düzensizlikten yönedir. Sadece kontrolün olduğu dönemlerde fiyatlar stabil, öngörülebilir diyelim. Temel noktalardan bir tanesi, asıl böyle ipin koptuğu tüm bu liberalleşme veya diyelim ki OPEC ülkelerinin başladığı süreç şu oluyor. Bu şirketler, büyük şirketler, Standard Oil'in kalıntıları, işte BP, Shell diyelim. Bunlar büyük karlar elde ediyorlar. Bunlar büyük karlar edince 1960'a kadar olan dönem diyelim. Ya Batılı diğer bağımsız şirketler, petrol şirketleri devletlerine baskı yaparak bunlar da Suudi Arabistan'da, Libya'da, başka yerlerde petrol anlaşmaları yapıyorlar ve yaparlarken daha yüksek bedeller veriyorlar. Fakat gene para kazanıyorlar. Yani kar marjları çok yüksekmiş bu yedi kız kardeş dediğimiz şirketlerin. Burada ilginç olarak benim daha önce bilmediğim konulardan biri, önce her şey aslında 1958 Kahire'deki ilk Arap Petrol Kongresi'nde bir Maadi Paktı ile başlıyor. Bu Maadi Paktı'nda açıkçası, ve ben ilk OPEC anlaşmasına da tekrar baktım az önce. Kalkınmak için bizim daha çok petrol gelirine ihtiyacımız var diyorlar. Bu petrol gelirlerini arttırmak, destek fiyatları, ilan edilen fiyatların bir danışın diyorlar. Ve mümkünse ulusal petrol şirketleri kurmak istiyorlar ve politikaları koordine etmek konusunda bir anlaşmaya varıyorlar. Sorun burada, 1959'da bu kendi başına Exxon, yanılmıyorsam, ilk böyle indirim yapıyor. İndirim yapınca çok büyük tepki oluyor ve 1960'da Bağdat Anlaşması yapılıyor. Yani çünkü o fiyatların tek bir önemi var. Devletlerin, yani Suudi Arabistan'ın, Irak'ın, İran'ın alacağı payı belirliyor. Ve bunun tek taraflı olarak bu petrol şirketleri tarafından belirlenmesi bu ülkeleri çok kızdırıyor. Fakat bu şirketlerin sorunu da şu: belirli ekonomik dönemlerde bu petrolü satamayınca petrolde indirim yapmak zorunda kalıyorlar. Yani kendi yaptıkları indirimi bu tarafa yansıtmaya çalışınca ülkeler ayaklanıyor. Ta ki Suudi Arabistan 1980'lerde netback fiyatı, yani üründen geri çıkarak ham petrol fiyatını kabul edene kadar diyeyim. Ama o da çok sürmüyor. Ve bunun üzerine bir de Bağdat'ta asıl anlaşma, OPEC anlaşması, 14 Eylül 1960'ta Bağdat Anlaşması yapılıyor. Ve bu OPEC'in kilit kurucuları olan Venezuelalı Perez Alfonso ve Suudi Bakan El Tariki, İkisi de aslında Teksas'tan bildikleri bir konu var. O da Teksas Demiryolu Komisyonu, ki hala mevcut. Texas Railroad Commission. Bunun bir kota sistemi var. Karneleme sistemi, kota sistemi var. Ve bunu örnek alıyorlar. Açıkçası OPEC fikri de aslında ABD'den geliyor. Fakat OPEC'in bir etki yapması 10 yılı buluyor. 1968'lere kadar, 58'de başladı fikirler, 60'ta kuruldu, 68'de. Belirli benchmark fiyat belirliyorlar. Suudiler fiyat belirliyor. Arab Light'la pek çok rafinerinin tercih ettiği ana bir petrol olduğu için. 1969'da ilk petrol spot ticareti yapılıyor. Buna muhtemelen diyorlar Phillips Brothers'dan, Philbro dedikleri Alan Flax tarafından Tunus ham petrolünün satın alınması ilk spot kargo olarak gözüküyor. Asıl her şeyin gerçekten, hani Brent'in önünün açıldığı dönem 73 ambargosu. İngilizler de petrol arıyorlar ve o petroller bulunmaya başlanıyor. Ardından da 79'da İran devrimi sonrasında petrol fiyatlarındaki büyük artış. Bir 2-3 yıl içerisinde petrol fiyatı muazzam sallanıyor. Nasıl sallanıyor? Şöyle anlatayım. 79 İran devrimi sonra 80'de 5,5 milyon varil İran petrolü önce kayboluyor. Fakat fiyat o kadar yükseliyor ki bu sefer talep darbe yiyor. Talep darbe yiyince de bu sefer 1979'dan 1985 yılına, Talep, dünya talebi 8,7 milyon varil düşüyor. Ve bu sırada Kuzey Denizi petrolü geliyor vesaire. Ama OPEC'in kafa karışık şöyle, Suudilerin de kafa karışık. Swing producer dediğimiz, yani üretimini azaltıp artan oyuncu olma. Bugün Suudi Arabistan bunu kabul etmiyor. Fakat o dönemde Zeki El Yamani, ki Zeki El Yamani herkesin bildiği bir söz vardır. Taş devri, taşlar bittiği için bitmedi diye. De istifasını getiren ana süreç aslında bu swing producer'lıktır. Yani piyasayı dengelemek için Suudi Arabistan'ın tek yönlü kesintileri. Fakat özellikle bu Kolombiya Üniversitesi'nin yayınladığı Oil Leaders kitabında da var. Suudiler bunu şiddetle reddediyorlar. Suudi Arabistan ne kadar kesiyor biliyor musun? 6,5 milyon varil petrol üretimi kesiyor. Ve 1985'te krallık 3,5 milyon varil üretiyor. Çünkü burada bir şey daha var. Suudi kralı da 18 doları savunmak istiyor. 18, 15 dolar, 18 dolar yakın bandını savunmak istiyor. Fakat savunamıyorlar. Çünkü yani talep yok. Yani 18 dolar desen de petrolü kimse alamıyor. Alamayınca da işler karışıyor. O yüzden 85 yılında Suudiler bu sefer netback fiyatlara geliyor. Netback'e gelince 15 doların altına düşüyor fiyatlar. 15 doların altına düşmesi bu Suudi Arabistan tarafı. Biraz şimdi İngiltere tarafına bakalım. Asıl Brent'in başladığı yere. Birleşik Krallık kıta sahanlığı, UK Continental Shelf dedikleri bir kıta sahanlığı yasasıyla 64'te başlıyorlar. Brent sahası 71 yılında keşfediliyor. Shell tarafından keşfediliyor. Shell, belki bir Shell tarafından keşfediliyor. İlk üretim 76 yılında yapılıyor. Kargolar da 78 yılında yükleniyor. İlk kargo 78 yılında yükleniyor. Şimdi buna arkasından da 1975'te petrol ve denizaltı boru hattı yasası var İngiltere'de. Bu da Birleşik Devletler petrol şirketi, ulusal şirketi olan British National Oil Company'yi kuruyor. Yani aslında İngilizlerin 3 tane petrol şirketi var gibi düşünebilirsiniz. BP, Shell, hani diğeri gerçi Royal Dutch diye de geçiyor ama. Ve daha önce Ulusal Kömür Kurulu'nda olan varlıkları BNOK devralıyor. Ama BNOK'un bir özelliği daha var. 76 yılında Burma petrollerinin de payını devralıyor. Normalde sürecin hani bu şekilde BNOK'un aldığı petrolün bir kısmı devlet payı, hazineye soruyor ben kaça satayım diye. Hazine diyor ki bu fiyatın altına satma diyor. O da onu satmaya çalışıyor. Fakat ekonomiler gene doğru gitmiyor. BNOK o fiyatlara satamadığı zaman açıkçası spota düşmek zorunda kalıyor. Şimdi tam bu yıllarda da bir ilginç bir şey daha var. O da heating oil ve işte dizel gibi ürünlerin pazarlığının yapıldığı bir borsa kuruluyor. International Petroleum Exchange dedikleri Londra borsası, Londra ticaret borsası içerisinde kuruluyor diyelim. Nasıl kurmuşlar bunu? Açıkçası New York'taki Heating Oil'dan esinlenerek Londra'da benzer bir mekan oluşturmak istiyorlar. Ve bunun için de petrol sektöründe çok bilinen Robin Wood'u getiriyorlar. Nasıl finanse ediyorlar? Koltuk satıyorlar. Çünkü bu Londra Metal Exchange'i gördünüz mü bilmiyorum. Bir dairenin etrafında eskiden ticaret yapıyorlar ve bu çok büyük sorun oluyor. Sonra elektronik ticarete geçişte çok direniyorlar. Ve oradaki koltukları satıyorlar. Koltuklardan toplam 700 bin sterlin topluyorlar. 87 yerel katılımcılar için de yapıyorlar. Şimdi burada 8 Kasım 1983'te ilk denemeleri var. Denemelerden bir tanesi de şu. Vadeli işlemler yapıyorlar ama tanktaki petrolün el değiştirmesi. Yani tank içi fiziksel veya tank içi defter transferi dediğimiz iki tane transfer yapıyorlar. Bununla başlıyorlar. Nimex de bunun üzerine VTI vadeli işlemler sözleşmesiyle başlıyor. Yani Nimex aslında Londra, New York birbiriyle çok etkileşimli. Likiditeyi arttırmak için çok uğraşıyorlar. Kitapta anlatıyor. Likit de öyle kolay artmıyor. İşte tarihleri, saatleri, işlem şeylerini değiştiriyorlar. Bu kapanan şu anda International Petroleum Exchange de BNOK'un spot satış yapma etkisi olmadığından biraz da Suudiler de baskı yapıyor. Fiyatları şöyle belirleyin, böyle belirleyin diye. Thatcher gelince önce BNOK'u kapatıyorlar. Zaten zarar ediyor diyorlar. Çünkü satamıyor petrolü fiyata. Petrol de zaten düşmüş, talep de düşmüş. Ve bir nok önce BP tarafından işte satın alınan Brito ile dönüşüyor. Brent pazarının 84-85'lerde ne kadar zengin olduğunu anlamak için bazı rakamlar var. 84-85'te Brent pazarında 125 katılımcı var. 86'da bu 155'e çıkıyor. Ve bunun en önemli göstergelerinden biri de işte fiyat raporlama ajansları, özellikle bunları çok takip ediyorlar. Bu piyasayı sıkıştırmak isteyenler oluyor. Hollandalı tüccar John Deus tarafından tüm kargoları satın alıyor. Zaten 90'lardan sonra kargo rakamları çok düşüyor. Mesela 90'da aylık Brent kargosu 50 iken 10 yılda 20'ye düşüyor. Bunlar aslında 500-600 bin varillik kargo başı, 500-600 bin varillik. Tüm 425 milyona tüm o aydaki kargoların tamamını satın alıyor. Fiyatları köşeye sıkıştırmak, cornering dedikleri bakır piyasasında var. Diğerlerinde de görmüşsünüzdür belki. Bunun üzerine Shell ve BP arka planda ek Brent kargoları düzenleyerek bu adamı toplamda 600 milyon dolar zarar ettiriyorlar. Belki kısaca burada bu spinning dedikleri vergi çevirme nasıl oluyor diye bakalım. Brokerlar var arada. Bunlara Japon çamaşırhanesi diyorlar bir kısmına. Açıkçası X Y'ye satmıyor, X broker'a satıyor, broker Y'ye satıyor. Broker bu aradaki döngüsel işlem yapıyor. X Y'ye, Y Z'ye, Z X'e geri satıyor. Bunu broker ayarlıyor. Dolayısıyla birbirleriyle o kadar çok işlem yapmalarına gerek kalmıyor. Kalmadıkları için de aslında ne kadar çok kargo alış satışı yaparlarsa brokerların ayarladığı, diyelim ki ay sonunda İngiliz hazinesine vergi esas olacak kargoları tüm ay boyunca sattıkları o bir sürü kargonun içinden en ucuzlar arasından seçiyorlar. Benim anladığım açıkça yazılmayan bir vergi kaçırma yani veya düşük vergi ödeme yöntemi olarak bu geçiyor. Saatleme denilen bir şey var. Clocking. 17'de kargo kimin elinde kalırsa tamam abi o kargoyu teslim alacak. Şimdi eğer 17 elinde kalırsa tabii bir yöntem var. Onlardan bir tanesi şu. Üreticiyi arıyorsun. Ya bir gün erteleyebilir miyiz diyorsun. Eğer kabul ederse o bir gün tekrar işlem ticaret görüyor. Ama eğer diyelim ki olmadı, stokta değişim imkanı var. Başka bir zamanda, başka bir yerde tekrar anlatıyor. Ya da o kargoyu teslim alacaksın. O artık saati belli olunca dated oluyor. Tabii bir diğer ilginç nokta da fiyat ajansları. Fiyat ajansları ile ilgili kısımlar, işte Platts, Argus, ICIS, Heren. Önce ICIS, 2008 yılında da Heren, ICIS, Heren oluyorlar. Fakat bunların bir gözetleme komitesi var. Yani fiyat raporlama ilkeleri dediğimiz 2012'de kararlaştırılan bir IOSCO var. IOSCO diye yazılıyor. Dolayısıyla bu fiyat raporlamaların da bir mantığı var. Şöyle, ya fiyat oluşturmanın birçok yöntemi var. Fiyat oluşturmalarda siz direkt bir yere faks çekersiniz bir fiyattır. Veya birileri yapılan işlemlerden bir numune alır ama bir metoda göre numune alır. Bu bir fiyattır. Bunlardan gösterge fiyat çıkar. Kullanılmış da yıllarca. Fakat daha önemli olan açıkçası hani işlem kapanışlarında veya tüm gün içerisinde farklı ürünlerde bu fiyatın belirleneceği metotların herkes tarafından hemfikir olarak yapılmasıdır. 16.30'da 30 dakika boyunca son işlemler. Bunu zaten anlattık. Şimdi günümüze geliyor. Günümüzde bazı istatistikler veriyor. Bunlardan bir tanesi de şu. WTI yani Amerikan petrolünün ihracat serbest bırakıldıktan sonraki bu çok yakın dönemde oldu. 2022'de yaklaşık 1,14 milyon varillik Avrupa'ya giden WTI petrolü var. Ve buna karşı bu Brent aslında yamalı bohçaya döndü. Hatta kitabın içerisinde şöyle bir şey geçiyor. Hani selobantla tutulmuş bir araya getirmiş bir parçaya benziyor diye. Yani 670 binin de çünkü o tüm kompleksin ona düştü. Yani aslında VTI o kadar büyük ki iki misli 2022 rakamlarına göre. Şimdi bir tarafta baktığınızda VTI'da bir sürü katılımcı var ama diğer bir sürü kargo var, bir sürü üretim var. Fakat bu Brent tarafında artık o kadar yok. Kitap aslında biraz o yüzden hüzünlü bitiyor. Kitabın sonunda bazı felsefi sözler var. ticaret demokratik bir süreç değildir. Bir dolar bir oy. Ve Shell ve BP gibi büyük oyuncuların Brent'in oluşumunda önemli bir rol oynadıkları da kitabın özetinde verilmiş. Eğer kitabın dağınık olduğuna bakmazsanız çok ilginç ve teknik bilgiler var. Bu sebeple kitabı eğer belirli bölümler halinde okursanız bence faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrar Adi İmsiroviç'e teşekkür ediyorum. Bence güzel bir kitap olmuş. Sizlere de tavsiye ediyorum.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.